Ayrım 3, yol arkadaşım Adnan Satıcı, sayfa 51. Her işte bir hayır var mı gerçekten? Eskilerin dillerinden düşürmedikleri bir sözdür. Her işte bir hayır vardır. Bana soracak olursanız, bu kadar kesin konuşamazdım. İçinde hayır olmayan bir dolu olay yaşamış biri olarak bu söze inanmam kolay değil. Ancak anneannemin geçirdiği o uğursuz kazanın hayırlı bir tarafı olduğunu reddedemem doğrusu. O günden sonra anneannemle aramızda başka türlü, nasıl desem, daha derin bir sevgi bağı kurulmuştu. Değişen kimdi diye soracak olursanız, değişen bendim derim. Gözleri neredeyse hiç görmeyen anneannemi yalnız bırakarak ölümle burun buruna gelmesine neden olmuştum. Günlerce suçluluk duygusu içinde kıvranıp durdum. Artık yanından ayrılmıyordum. Hastalığı boyunca ona hizmette kusur etmemek için elimden geleni yapıyordum. Ufak tefek alışverişler dışında evden bile çıkmıyordum. Anneannemin de bana karşı tavırları değişmişti. Eskisi gibi eleştirmiyor, saatler boyunca akıl vermeye kalkışmıyordu. Sesindeki sertlik bile kaybolmuştu. Kimi zaman beni yanına çağırıyor, başımı göğsüne bastırıp saçlarımı okşuyordu. Övücü sözlerle beni yüreklendirmeyi de ihmal etmiyordu. Sık sık, "Sen iyi kalpli bir çocuksun," diyordu. Aslında annen de iyi kalpli bir çocuktu. Ona çekmişsin. O beni hiç üzmedi. Savaş yıllarında aç kaldığımız o korkunç günlerde bir gün olsun yakınmadı. Dedem bizleri yoksulluğun, kimsesizliğin kucağına bırakıp gittiğinde bile umudunu yitirmedi. Ben bir parça ekmek bulmak umuduyla dışarı çıktığımda kardeşlerine annelik yaptı. O iyi bir insan oğlum. Kötü bir şey yapmadı. Çocukları sokakta kalmasın diye evlendi o adamla. Başka çaresi mi vardı? Sana ve kız kardeşlerinden bir sığınak bulmak istedi diye onu suçlayamazsın. Onu suçladığım falan yok. Öyle mi? Öyleyse ne diye onunla gitmedin? Ben seninle kalmak istiyorum. Bunu ben de istiyorum yavrum. Ama artık yaşlandım. Gözlerim görmüyor, elim ayağım tutmuyor. Üstünü başını yıkayacak, boğazından sıcak bir çorba akıtacak gücüm bile yok. Sabah çıkıp akşam dönüyorsun eve. Kimlerle gezip tozduğunu bile bilmiyorum. Seni izlemem mümkün değil. O eskidendi. Artık yanından hiç ayrılmayacağım. Ama ben ayrılmak zorundayım. Çok yaşlandım. Gücümün tükendiğini hissediyorum. Çocuğun yeri annesinin yanındır oğlum. Unutma bunu lütfen. Annemi ben de çok özlüyordum. Ama kişiliğimin inatçı diğer yarısını yenemiyordum. Üstelik anneannemin bana ihtiyacı vardı. Bırakıp gidemezdim onu. Bunu Cemal de istemiyordu. Ha, anneannemin üzüntüsünden söylemeyi unuttum. Cemal'le barışmıştık. Anneannemin hastalığı boyunca Cemal hep yanımda olmuştu. Ablasından gizlice aşırdığını sandığım yiyecekleri bizim eve taşımış durmuştu. Dedim ya, Cemal gibisi yoktu diye. Anneannem uykuya dalınca avlunun bir köşesinde baş başa oturup konuşuyorduk. Ona annemin yanına gitme olasılığından söz edince hüzünlenmişti. Benden başka dostu yoktu. Gitmemi kesinlikle istemiyordu. Hem diyordu, gidip de ne yapacaksın? Hiç tanımadığın bir şehirde. Gitmek isteyen kimdi? Elbette gitmeyecek, kalıp direnecektim. Çalışıp anneanneme bakacak, sağlığına kavuşması için ne gerekirse yapacaktım. Soygunumuzdan edindiğimiz para olduğu gibi duruyordu. Dahası Cemal bir yerlerden biraz daha para bulmuştu. Nereden bulduğunu sormadım, nasılsa söylemeyecekti. Aslında artık pek bir önemi de kalmamıştı. Planımıza kaldığımız yerden devam edebilirdik. Artık ticarete atılacak, böylece korkulu rüya görmekten kurtulacaktık. Cemal'in ablası da benim anneannem de bu işe pek sevinmişlerdi. Parayı nereden bulduğumuzu onlar da sormamışlardı. Sormak akıllarına mı gelmemişti, doğrusu bunu bilemem. Onlara yük olmayacağımızı, hatta evimize kendimizce katkıda bulunabileceğimizi düşünüp gerisinin üzerinde durmayı gereksiz bulmuş olmalıydılar. Yaşadığımız şehirde herkesin tanıdığı kaçakçı Seydo'dan karton karton sigaralar alıp küçükçe bir bulvar sayılabilecek dört yol ağzında sigara satmaya başladık. Bu iş dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değildi. Orman yasalarının geçerli olduğu bir dünyada tutunmaya çalışıyorduk. O zamanlar ülkemize yabancı sigaralar kaçak yollarla girdiğinden satılması yasaktı. Bu yüzden polislerle her an başımız dertteydi. Günde birkaç kez onlarla saklambaç oynardık. Onlar bile bizi yakalamaya, biz onların ellerinden kurtulmaya çalışırdık. Bu karşılıklı çabada biz başarılı olurduk genellikle. Polisleri görür görmez sokak aralarına dalar, gözden kaybolurduk. böyle zamanlarda bana öyle gelirdi ki polis bizi yakalamak istemiyordu. Daha doğrusu istiyordu da yeterince istemiyordu. İsteseler daha kolay bir yoldan yakalarlardı. Sanırım sorunun bir parçası olduğumuzu kabul ediyorlar. Ama sorunun kaynağı olmadığımızın da farkındaydılar. İşsizliğin yol açtığı ağır sorunlardan yalnızca biriydi bu. Yaşadığımız çevrede yoksulluk diz boyunu çoktan aşmış, bıçak gelip boğaza dayanmıştı. Başınızı hangi yöne çevirseniz onu görüyordunuz. Sokakları dolduran sayısız çocuk. Nedeni olmadıkları ağır sonuçlara katlandıklarının farkında bile değildi. Tek amacımız vardı. Yaşamak. Ne olursa olsun yaşamak. Geriye dönüp baktığımda bunu nasıl başardığımıza hala şaşarım. Ben, Cemal ve çevremizdeki diğer çocuklar için yaşam, gerçekte olduğundan daha hafif, daha neşeli ve çok daha güzel bir şeydi. Yoksulluktan, kimsesizlikten, sokaklarda her an burun buruna geldiğimiz belalardan bir gün olsun yakındığımızı anımsamıyorum. Kimi zaman bizden iyi yaşayan çocuklarla karşılaştığımızda, onların yaşamlarına tanık olduğumuzda, yaşadığımızdan daha güzel bir yaşam olduğunu görüp üzülüyorduk. Ancak bu durum fazla uzun sürmüyordu. Bir karşılaştırma yapmaktan çabucak vazgeçiyorduk. Bize sunulan yaşam buydu. Bundan başka bir yaşam yokmuş gibi davranıyor, açlığımızın, çıplaklığımızın tadını çıkarıyorduk. Tuhaf değil mi? Bu tarz bir düşünme biçiminin tuhaf olduğunu ben de kabul ediyorum. Ne yapalım ki gerçek buydu. Sokaklardaki trajedimizi eğlenceli bir oyuna dönüştürmüştük. Bu dönüştürme işinin ustası da Cemal'di. En az bizim kadar yoksul başka çocuklar üzerinde kurduğu egemenlik onu fazlasıyla mutlu ediyordu. Cesareti ve nereden edindiğine bir türlü akıl sır erdiremediğim o sonsuz özgüveni, içinde debelendiği şu korkunç bataklığı görmesine engeldi. Bizim gibi sokakta bir şeyler satarak yaşamaya çalışan çocuklar arasında tüylerini kabartmış bir hindi gibi dolanır dururdu. Kendisine dik dik bakan ya da ters bir laf eden biri olursa hiç tereddüt etmeden bıçağına davranırdı. Şükürler olsun ki o bıçağı bir gün olsun herhangi birinin canını yakmak için kullanmadı. Ruhunun derinliklerinde bir yerde iyi huylu, sevecen bir çocuk uyuduğundan hiçbir zaman kuşkulanmadım. Kimsenin canını yakmak istemezdi. Korkutmakla yetinirdi. Büyük bir zevk alırdı kendisinden korkan bir insan karşısında. Gerçi olay yarattığı sırada kaşlarıyla gözleri arasındaki aralık neredeyse sıfırlanacak kadar çatılmış olurdu. Kesinlikle gülmezdi. Ama olayın hemen ardından oradan uzaklaştığımızda basardı kahkahayı. Şu bahtiyar denen ödleğin korkudan nasıl renk attığını gördün mü? Ödü patlamıştır kesin. Sen de ona çok kötü davrandın ama. Kötü mü davrandım? Söylesene sen kimin arkadaşısın? Benim mi onun mu? Ya git Allah aşkına. Sana ne yaptı ki zavallı çocuk? Ne mi yaptı? Sen de her şeyi unutuyorsun. Ona bir daha bizim olduğumuz köşede sigara satmaması gerektiğini senin yanında söylemiştim. Ama o ne yaptı? Ertesi gün yine damladı bizim köşeye. Bunu ona bir daha güzelce anlatabilirdin. Ali, sana inanamıyorum. Ne biçim adamsın sen? Anlayamadım gitmiş. Kalktık güzellikten söz ediyorsun. Senin güzelliğin bu dünyada geçmez. İki günde güzelliğini alıverirler elinden, anlıyor musun ha? Anlıyor musun? Cemal sinirlendiğinde hep aynı cümleyle bitirirdi sözlerini. Anlıyor musun ha? Anlıyor musun? Peki onu gerçekten anlıyor muydum? Galiba evet. Ancak anlamakla kabullenmek arasında her zaman derin bir ayrım olduğunu o günlerde öğrenmiştim. Ben de onun davranışlarına egemen olan koşulları anlıyor, ancak bu davranışlarının doğru bir davranış olduğunu kabule yanaşmıyordum. Fakat ne değişirdi ki? Ondan başka tek arkadaşım yoktu. Vardı ama hiçbiri onun kadar ışıltılı bir ruha sahip değildi. Olaylar karşısındaki algılarımız, tepkilerimiz, yaklaşım noktalarımız zerre kadar birbirine benzemiyordu. Benzer koşullarda doğup büyüdüğümüz halde nasıl olur da bu kadar farklı düşünürdük, buna ben de şaşardım. Sanırım bana benzeseydi onu bu kadar sevmezdim. O da kendisine çok benzeyen birini bu kadar benimseyemezdi. Farklılığımızı sevmiş olmalıydık. İlerleyen yıllarda arkadaşlarımda, aşık olduğum insanlarda, öğrencilerimde ve çocuklarımda benden farklı olanı sevdim hep. Bana benzeyen hiçbir insana ilgi duymadım. Hep şöyle düşündüm. Bir arı çiçeği neden sever? Kendisine benzediği için mi? Hadi canım, bir arıyla bir çiçek arasında zerre kadar benzerlik yoktur. Olsa olsa birbirini tamamlayan iki farklı dünyadan ama uyumlu bir dünyadan söz edebiliriz. İki insan arasındaki ilişkide böyle bir şey olmalıdır. Farklılığın, benzemezliğin uyumu. Böyle düşünmeyi de ta o günlerde öğrendiğimi sanıyorum. Kaşla göz arasında. Kuşku yok ki o günlerde yaşadıklarımızdan öğrendiklerim bununla sınırlı değildi. O günler benim için bir yaşam okuluydu. Sınıf öğretmenim de Cemal'di. Rüzgar eken fırtına biter sözünün şaşmaz bir gerçek olduğunu da o günlerde öğrenmiştim. Şiddet yoluyla başkalarının üzerine egemenlik kurmak isteyenlerin sonunda daha büyük bir şiddetle karşılaşabileceğini gözlerimle görmüştüm. Sigara satma işi karanlık çökerken başlardı. Bu yüzden gündüzler bizimdi. Eskiden olduğu gibi sabahın erken saatlerinden başlayarak şehrimizin en büyük sinemalarından biri olan Yenişehir Sineması'nın önündeki geniş alanda başka çocuklarla toplanırdık. O geniş alan çocuklara özgü bir panayır yerini andırırdı. Herkes okumuş olduğu çizgi romanlarını getirip o alanda sergiler, satmaya ya da değiş tokuş etmeye çalışırdı. Yassı sakızların içinden çıkan, artist fotoğraflarının basılı olduğu numaralı kartlarla uydurduğumuz kumar oyunları oynanırdı o alanda. Hemen hemen herkes, herkesi tanırdı. Cemal ve ben de bu sinemanın önünün gediklisiydik. Yine bir öğlen üzeri, kavurucu sıcağın altında Yenişehir Sineması'nın önünde toplanmıştık. Cemal'le ben o gün orada tanıştığımız iki çocukla sakız çekişmeci adını verdiğimiz çocuklara özgü bir kumar oynarken gösterimde olan filmlerin afişlerinin asılı olduğu ahşap afişliğin önünde dikilmiş birkaç çocuk daha vardı. Çocuklardan biri diğerlerine izlediği filmi anlatıyordu heyecanla. Bu olağan bir durumdu. Sinema salonuna girecek parası olmayan çocuklar afiş tahtasının önünde toplanır, tahtada asılı bulunan afişlere ve gösterilen filmlerden çeşitli sahnelerin yer aldığı büyükçe fotoğraflara imrenerek bakar, izleme fırsatı bulamadıkları filmi zihinlerinde canlandırmaya çalışırlardı. Gösterimdeki filmi ben de görmemiştim. Filmi anlatan çocuğun anlatımı da oldukça güzeldi. Bir ara Cemal'i diğer çocuklarla baş başa bırakıp afiş tahtasının önünde toplanan çocukların arasına katıldım. Anlatıcı çocuk gerçekten de başarılıydı. Filmi anlatmıyor, adeta yaşıyordu. Arada bir, çocuklardan biri, anlatıcının sözünü kesiyor, filmin öyküsünde yeterince açık olmayan bir noktaya ilişkin bir soru soruyordu. Dalmıştım işte. Kendime geldiğimde Cemal'in orada olmadığını fark ettim. Tuhaf şey. Bunu hiç yapmazdı. Haber vermeden bırakıp gitmezdi beni. Üstelik sakız çekiştiğimiz iki çocuk da ortadan kaybolmuştu. Ortalıkta telaşla koştuğumu gören ve bizi tanıyan çocuklardan biri Cemal'i mi arıyorsun diye sordu. Hı, gördün mü? Gördüm ya, Yıldız Sineması'nın arkasına gittiler. Kimlerle? Ne bileyim, 2-3 kişiydiler işte. Galiba kavga edecekler. Galibası fazlaydı. Yazlık Yıldız Sineması'nın arkası bir zamanlar at yarışlarının yapıldığı geniş mi geniş bir alandı. Hafta sonları mahalle takımları arasındaki futbol maçları bu alanda yapılırdı. Hafta içi ise incin top oynardı orada. Bu yüzden kavga etmek için biçilmiş kaftan sayılırdı. Ne zaman çocuklardan biri diğerine meydan okusa, "Hadi erkek sen Yıldız arkasına gidelim," derdi. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Cemal'in başı belada olmalıydı. Çılgınlar gibi koşmaya başladım. Yıldız Sineması'nın arkasına vardığımda kimseler yoktu görünürde. Geri dönmeye karar vermiştim ki vazgeçip etrafa bakınmak istedim. İyi ki de istemişim. Cemal'i alanın ortasındaki büyükçe bir taşın yanında, kanlar içinde, yüzü koyun yatarken buldum. Kıpırdamıyordu bile. Seslendiğimse de yanıt vermedi. Çevirip kucağıma aldım. Açık renkli gömleği boydan boya kana batmıştı. Yüzünde gülümsemeyi andıran bir rahatlıkla uyuyor gibiydi. Ölmüş olabilir miydi? Bu soru şimdi aklıma geldi. Onu kucağıma aldığım o anda ölebileceğini düşünmemiştim. Ölüm sözcüğünü sık sık işitsek de biz çocuklar için ölüm diye bir şey olmadığını şimdi anlıyorum. Yaşama isteğimiz o denli güçlüydü ki kendimizin ya da içimizden birinin öleceğini asla inanmıyorduk. Hele Cemal, o benim için tam bir ölümsüzdü. Sarsmaya başladım. Bir yandan da uyan Cemal, hadi uyan artık diye var gücümle bağırıyordum. Yüzündeki gülümsemeyi koruyarak gözlerini açtı. Beni gördüğünü belli eden bir tavırla kolumu sıktı. Ama tek bir laf etmedi. Ya da edemedi. Çevrede yardım isteyebileceğim kimse yoktu. Güçlükle ayağa kaldırıp sırtımı aldım. Taşlı topraklı yolda düşe kalka ilerleyip sonunda caddeye ulaştım. Caddeden geçen ilk arabayı durdurmayı başarmıştım. Siyah renkli bir otomobildi. Belli ki resmi bir araba. Şoför gençten bir adamdı. Arabanın arka koltuğuna gazete sermeyi ihmal etmeden Cemal'i arabaya taşımama yardım ettim. Ne oldu bu çocuğa? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun, o halde tanımıyorsun da. Hayır, tanıyorum. En yakın arkadaşım. Sen mi yaptın yoksa? En yakın arkadaşım dedim ya, ona neden kötülük yapayım? Berbat bir dünyada yaşıyoruz. Kimseye güven olmuyor. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Ben inansam da polis inanmaz. Başın ciddi dertte. Galiba adam doğru söylüyordu. Başım dertteydi. Ama umurumda bile değildi. Başı asıl dertte olan Cemal'di. Bayağı kan kaybetmişti. Bir an önce hastaneye ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Şükürler olsun ki sigorta hastanesi, Yıldız Sineması'na sadece birkaç yüz metre uzaklıktaydı. Yardımsever şoför bu tür durumlarda ne yapacağını biliyordu. Doğrudan hastanenin acil servisine yanaştırdı arabayı. Ortalıkta koşturan beyaz önlüklü hastane görevlileri, sedye taşıyan adamlar, yeşil giysili polisler, çevremi saran meraklı insanlar. O günü bir daha anımsamak istemiyorum. Başım belada. Sizi daha fazla meraklarmadan söyleyeyim. Cemal ölmedi. Karnından, hem de karnının birkaç noktasından bıçaklanmış olmasına, doktorların dediklerine göre bir varil kan kaybetmesine rağmen yaşama tutunmayı başardı. Onda mucizevi bir yaşama gücü olduğuna bir kez daha inandım. Yoğun bakımda geçirdiği birkaç günden sonra kolayca kendini toparlamış, diğer hastaların da kaldığı kalabalık bir koğuşa aktarılmıştı. Yaralanmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra ziyaretine gidebilmiştim. Kalabalık koğuşun ortalarında bir yerdeydi yatağı. Yatağına oturmuş, karnından ve kollarından sarkan plastik hortumlarla uğraşıyordu. Uzaktan bakıldığında sıkıntılı görünüyordu. Beni fark edince sıkıntısı dağıldı. Gülümsedi. Getirdiğim bir iki paket bisküviyi yatağının yanındaki küçükçe masanın üzerine bırakıp yanına oturdum. Böyle durumlarda ne diyeceğimi bilemiyordum. Sanırım o da bilemiyordu. Sustuk bir süre ve karşılıklı gülümsedik. Masanın üzerinde bisküvileri göstererek "Yer misin?" diye sordum. "Zahmet etmişsin. Aç mısın?" "Değilim." "Ya sen içmek istersen masanın gözünde süt de var." "Sağ ol, sonra sen içersin." "Rahat mısın burada?" "İyi sayılır, sabaha kadar ağlayıp inleyenler de olmasa." "Ağrınsızın var mı?" "Biraz, ama şu hortumlar rahatsız ediyor. Kendimi bağlanmış gibi hissediyorum." "Öylesin zaten," deyip güldüm. O da güldü. Cemal buydu işte. Karnının birkaç yerden bıçakla deşilmesinden, ameliyatla dikilmesinden falan rahatsız olmazdı da. Örneğin bir sorum hortumuyla bir yerde bağlanmaktan nefret ederdi. Yaralanmak, ölümden dönmek onu üzmezdi. Ama dilediği gibi davranmasına engel olabilecek en küçük bağ onu mutsuz etmeye yeterdi. Sıkma canını, yakında bunlardan kurtulacaksın. O zaman yine dilediğimiz gibi gezip tozarız seninle. Öyle yaparız değil mi? Elbette, unutma biz dostuz, dostlar hiç ayrılmazlar diyerek elini tutup sevgiyle sıktım. Sustu. Başını önüne eğdi. Utanmıştı sanki. Benim bir anlık dalgınlığımdan yararlanıp tek başına bir kavgaya girişmesi, dostluğa yakışan bir tutum sayılmazdı. Daha sonra kendinden geçmiş bir halde yoğun bakımda yatarken ben karakol nezaretinde iki korkunç gece geçirmiştim. Bu yüzden onu suçlayacağımı düşünüyordu. Haklıydı da, hiç kuşku yok ki onu bu davranışından dolayı içten içe suçluyordum. Ne var ki hasta yatağında, henüz yaraları iyileşmemişken bunu dile getirmeyi uygun bulmuyordum. Hele bir iyileşsin, o zaman konuşuruz diyordum içimden. Şimdi sırası değildi. Ancak o gün olup bitenler benim için bile hala bir sırdı. Cemal'i hastaneye getirdiğim an başımda beliren resmi giyimli polis neler olduğunu öğrenmek, ifademi almak için beni hastanenin girişindeki küçük bir büroya götürüp bir sürü soru sormuştu. Olay hakkında size anlattığım her şeyi polise de anlattım. Ama anlattıklarım olayın kimler tarafından nasıl gerçekleştirildiğini açıklamaya yetmiyordu. Sanırım polis bana inanmadı ve benim bir şeyler sakladığımı sandı. Telsizle çağırdığı polis ekibi beni alıp karakola götürdüğünde başı belada olanın yalnızca Cemal olmadığını çoktan anlamıştım. Polis otasındaki memurlar "Niçin bıçakladın çocuğu?" diye sormaya başlamışlardı bile. Karakolda daktilo başındaki polis memuru da diğerleriyle aynı düşüncedeydi. Biraz da avali bir biçimde yönelttiği bütün sorularında suçlama havası vardı. Ona da diğerlerine anlattığım şeyleri anlattım. Cemal'le aynı avluya bakan evlerde oturduğumuzu, Cemal'in en yakın arkadaşım olduğunu, ona zarar verecek hiçbir şey yapamayacağımı filan. Gelin görün ki anlattıklarımı doğrulayacak tek bir kanıtım bile yoktu. Daktilo başındaki polis, sinema önünde Cemal'in sakız çekiştiği çocuklardan adını ve adresini bildiğim birinin olup olmadığını sorduğunda çaresizdim. Onlar da bizim gibi iki kişiydiler. Görsem tanırdım. Ancak adlarını bilmiyor ya da anımsamıyordum. Onları nerede bulabileceğimizi sorduklarında da çaresizdim. Onlarla Yenişehir sinemasının önünde karşılaşmıştık. Cemal'i o çocuklar bıçaklamışlarsa bir daha sinema önünde gezinecek kadar aptal olamazlardı. Anlayacağınız, başım fena halde beladaydı. Yaşam ve ölüm arasında zorlu bir mücadele veren en yakın arkadaşımın acısını kalbimin en derin köşesinde yaşarken bir de ona bu kötülüğü yapmakla suçlanıyordum. İfademi alan polis, sen yapmadıysan eğer dua et de arkadaşın ölmesin, ondan ifade alamayacak olursak yandığının resmidir demişti. Yaşamalıydı Cemal. Hem kendisi hem de benim için yaşamalıydı. Karakol nezaretinde geçirdiğim ilk geceyi Cemal'in sağlığına kavuşması için dua ederek geçirmiştim. Sözcüğün gerçek anlamıyla korkunç bir geceydi. Mevsim yaz olmasına rağmen şaşırtıcı ölçüde soğuk bir yerde nezaret dedikleri yer. Anımsadığım kadarıyla zeminden iki kat aşağıda bir bodrum katındaydı. Duvarlar ve oturduğumuz yer rutubet içindeydi. Yoğun küf kokusuna yakınlarda olduğunu tahmin ettiğim tuvaletten geçen pis bir koku karışıyordu. O anda benimle birlikte nezarette bulunan başka insanlar da vardı ve büyük olasılıkla bu insanlar da pek güzel kokmuyorlardı. Ne var ki havayı boğan küf ve tuvalet kokusu öylesine yoğundu ki kendilerinden başka bir kokunun kendini hissettirmesine izin vermiyordu. Yere serili gazete ve karton parçaları üzerinde oturmuş, benden yaşça çok büyük adamlar arasında sabaha edecek olmam fazlasıyla tedirgin ediciydi. Ama içinde bulunduğum kötü durumun yanında bunun pek bir önemi yoktu. Benimle konuşmaya çalışmasalar, saçma sapan sorularıyla canımı sıkmasalar, onlar yokmuş gibi davranabilirdim, pekala. Belki de yaşamın küçüklüğünden, dış görünüşümün uyandırdığı masumiyet izleniminden doğan bir ilgiyle sürekli benimle konuşmaya çalıştılar. Onları yanıtlamak zorunda değildim tabii ki. Öyle de yaptım. Sorulara duymazlıktan gelip sessizliğimi bozmadım. Uzun uzun. Biri yorulup sormaktan vazgeçse öteki başlıyordu sormaya. Sen niye buradasın? Ne yaptın? Hırsızlık mı? Nerelisin? Kimin oğlusun? Kimin kimsen yok mu? Daha bir sürü budalaca soru. Sanki bu soruların yanıtlarını bulunca bütün sorunları çözülecek. Ta o günlerden beri inandığım bir şey var. Bir insan size kendisinden söz etmek istemiyorsa onu buna zorlamak büyük bir saygısızlıktır. Bütün bu insanların ise saygı nedir bildiklerinden emin değildim. Orada olmalarının nedenleriyle ilgili benim hiç ilgilenmediğim açıklamalar yaptıktan sonra aynı açıklamaları benden bekliyorlardı. Bunu neden yaptıklarını akıl erdirememişimdir. Rahatlamak için mi? Belki. Ancak bir insanın kendi sorunlarını unutmak için başkalarının sorunlarıyla ilgilenmesi de saçma gelir bana. Evet, başım dertte, ancak başı dertte olan bir tek ben değilim. Hatta başı benden çok daha fazla dertte olan insanlar da var. Öyleyse haline şükret gibi mantığın neresi rahatlatıcıdır anlamakta güçlük çekmişimdir. Bu merakla oda arkadaşlarımın tek iyi tarafı para verip dışarıdan getirdikleri yiyeceklerini benimle paylaşmalarıydı. Şimdilerde nasıldır bilmem. Ama o zamanlar nezarete düşmüş kişilere polislerce yemek filan verilmezdi. Eğer paran yoksa aç kaldın demekti. Bu durumu o gün hiç yadırgamamıştım nedense. Bugünse tuhaf geliyor bana. O günlerde yadırgamadığım, bugünse akıl erdiremediğim bir durumu daha anımsıyorum. Polisler 10 yaşındaki bir çocuğu bir başka çocuğu bıçakladığı kuşkusuyla gözlem altına almışlardı. Bu durumda aileme haber vermek zorunda değiller miydi? Gerçi nerede oturduğum, ailevi durumum hakkında bir sürü soru sormuşlardı. Ama anneanneme haber vermişler miydi? Hayır. Merdivenlerde düştüğünden beri kendini toparlayamayan zavallı kadına haber vermemeleri bir bakıma iyi olmuştu. Haber verseler bile yataktan kalkıp karakola gelmesi kolay olmazdı. Yine de güvenlikte olduğumu bilmesi iyi olurdu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 75. Ayrım 4. Yol arkadaşım Adnan Satıcı. Sayfa 77. Sevgiden doğan nefret. Karakolda 2 günden biraz fazla tutulduktan sonra bir akşamüstü salıverildim. Koşa koşa evin yolunu tuttum. Bir an önce eve varmak, anneannemi meraktan kurtarmak, Cemal'in sağlık durumunu öğrenmek istiyordum. Nedense aklıma hep kötü olasılıklar geliyordu. Benim için üzülen anneannemin sağlık durumunun ağırlaşmasından, Cemal'in ölmüş olabileceğinden endişe ediyordum. Şükürler olsun ki bütün endişelerim yersiz çıktı. Cemal'in ablası, anneannemin bu kötü habere dayanamayacağını düşünerek olup bitenleri ondan saklamıştı. Ona teyzemin yanında olduğumu söylemişler. İyi demiş anneannem, Fatma teyzesi ona daha iyi bakar. Cemal ise ölümle cebelleşmesinin 2. gününde kendine gelmiş, polislere işin gerçeğini anlatmış. Ben de o zaman öğrendim o gün orada neler olup bittiğini. O gün ben Cemal'i o çocuklarla bırakıp afiş tahtasının önünde anlatılan filmin hikayesine kendimi kaptırdığım sırada Bahtiyar çıkıp gelmiş. Bahtiyar'dan kısaca söz etmiştim size. O da 4 yol sapağında bizim gibi kaçak sigara satan çocuklardan biriydi. Cemal Bahtiyar'dan hoşlanmaz, bizim bulunduğumuz köşede sigara satmasını istemezdi. Birkaç kez bıçakla tehdit edip korkutmuş, hakaretler ederek kovmuştu onu oradan. Sanırım aralarında benim sonradan öğrendiğim başka bir sorun daha vardı. Cemal ve Bahtiyar okulda aynı sınıftaydılar. Bahtiyar, ırmak kıyısında bulup kibrit kutusuna koyduğu küçük bir su yılanıyla sınıftaki kızları korkutmuş bir keresinde. Ne var bunda denebilir, bence de tatsız bir şakanın bu kadar büyütülmesi anlamsızdı. Ancak Cemal benim gibi düşünmüyordu. Bahtiyar'ın korkuttuğu kızlardan birinin Sevim olması bu tatsız şakayı önemli bir sorun haline getirmişti. Çünkü Cemal Sevim'e dokunulsun istemezdi. Sevim'e karşı bambaşka bir ilgisi vardı Cemal'in. Sevim'in dışındaki dünyaya karşı ne denli kızgınsa Sevim'e karşı o denli sevgi doluydu. Gerçi Sevim'e ilişkin duygularından hiç söz açmazdı. Arada bir konuyu Sevim'e getirdiğimde utancından kulaklarına kadar kızarır, kekelemeye başlardı. Sonra da koşarak uzaklaşırdı yanımdan. Ama ben yine de Cemal'in Sevim'i çocukça bir tutkuyla sevdiğini bilirdim. Okul bahçesinde onu gözden kaçırmamaya özen gösterir, başka çocukların takılmalarından korumaya çalışırdı. Hatta bu yüzden birkaç kez birileriyle dalaştığına bile tanık olmuştum. Cemal'in içindeki iyi kalpli çocuğu ortaya çıkaran iki insandan biri bensem, öteki de Sevim'di. Beni neden sevdiğini biliyordum. İkimiz de annesiz babasız çocuklardır. Eksiğimizi birbirimize tamamlıyorduk. Size tuhaf gelecek ama karşılıklı bir acımayla seviyorduk birbirimizi. Tam anlamıyla bir ailemiz olmasa bile yaşama tutunabileceğimizi, başarılı olabileceğimizi herkese göstermek istiyorduk belki de. Bu nedenle herhangi birimize yönelen bir tehlike karşısında hiç düşünmeden diğerimizi koruyan bir zırha dönüşüyorduk. Barış zamanlarındaki görüş ayrılıklarımız dışarıdan gelen bir saldırı anında silinip gidiyordu. Bana öyle geliyordu ki Cemal, Sevim'i de beni sevdiği gibi seviyordu. Bir keresinde Sevim de onu korumak istemiş, bunu başaramayınca oturup hüngür hüngür ağlamış. Cemal'den dinlemiştim bu öyküyü. O gün sınıfta korkunç bir gürültü vardı diye başlamıştı anlatmaya. Öğretmenimizin bir işi çıkmış olmalı ki derse gecikmişti. Sınıftaki çocuklar masalar sıralar üstünde tepişip duruyordu. Bense hastaydım o gün. Ağrıdan çatlayan başımı avuçlarımın arasına almış, uslu uslu yerimde oturuyordum. Bir ara susun diye bağırmışım. Sınıf başkanı da adımı yaramazlık yapanların arasına yazmış. Müdür yardımcısı gürültüler üzerine sınıfa dalıp tahtada adı yazılanları elindeki cetvelle sırayla dövmeye başladı. Sıra bana gelince itiraz edip avuçlarımı açmadım. Müdür yardımcısı daha da sinirlendi. Cetveli kafama indirince Sevim ayağa kalkıp Cemal'in hiçbir suçu yok öğretmenim diye araya girmeye çalıştı. Müdür yardımcısı hiddetle sen karışma diyerek azarladı onu. Ve dönüp beni dövmeye başladı. Ardından çıkıp gitti. O anda sınıfa tam bir sessizlik çökmüştü. Bir tek Sevim'in hıçkırıkları duyuluyordu. Başını sıraya dayamış benim için ağlıyordu. O an ben de ağlamak istedim. Hem de onun gibi hıçkıra hıçkıra ağlamak. Ama tuttum kendimi. Ağlarsam dayak yüzünden ağladığımı düşüneceklerdi. Kaşlarımı çattım. Dönüp Sevim'e baktım. O hala ağlıyordu. Cemal'in benden sonraki yaşamında kendisi için ağlayan bir kız olduğumu bilmiyorum. Ama o zamanlar bu olay yaşamımdaki en anlamlı olaydı. Kim bilir, belki de annesinden göremediği merhametli sevgiyi Sevim'de bulmuştu. O günden sonra Sevim'in koruyucu meleği kesilmişti. Okul çıkışında Sevim'i uzaktan evine kadar takip eder, sağ salim eve ulaştığından emin olduktan sonra geri dönerdi. Tatillerde bile Sevimlerin oturduğu sokaktan, hatta Sevim'in babasının kumaşlı dükkanının önünden geçer, onu görmeye çalışırdı. Cemal bu denli sevdiği birine yönelik tatsız bir şakaya katlanamazdı elbet. Bahtiyar'ın Sevim'i korkutması, Bahtiyar'dan nefret etmesi için yeterliydi. Bu yüzden bulduğu her fırsatta, fırsat bulamazsa bahane yaratarak Bahtiyar'ı ya dövdü ya da dövmeye kalkışmıştı. Sanırım Bahtiyar da benim gibi Cemal'in kendisine neden böyle düşmanca davrandığını bilmiyordu. O günden beri biliyorum ki bir insanın düşmanlığı başka bir sevgiden kaynaklanıyorsa baş edilmesi güç bir düşmanlıktır. Cemal Sevim'i sevdiği ölçüde Bahtiyar'dan nefret ediyordu. En yakın arkadaşı olan ben bile bu düşmanlık karşısında ne düşüneceğimi bilmiyordum. Çünkü Cemal bana bu düşmanlığın Sevim'le ilişkisi hakkında hiçbir şey söylememişti. Büyük bir olasılıkla Bahtiyar'ın da bu bağlantıdan haberi yoktu. Cemal'in kendisine karşı acımasızlığının katışıksız bir kötülükten kaynaklandığını düşünüyordu. Dolayısıyla ona hak ettiği kötülükte bir yanıt vermeliydi. Bu yanıtı vermek için gerekli fırsatı Yenişehir Sineması'nın önünde bulmuştu. Yanındaki iki arkadaşıyla oradan geçerken Cemal'i görünce kafasına koyduğunu gerçekleştirmişti. Onu bir köşeye çağırıp meydan okumuştu. Korku nedir bilmeyen Cemal, tek başına olmasına rağmen o üç kişiyle Yıldız Sineması'nın arkasındaki düelloya gitmişti. Öykünün gerisini biliyorsunuz. Cemal karnındaki bıçak yaralarıyla günlerce hastane odalarında ölümle cebelleşmişti. Ben karakol dedikleri bir gerçekle tanışmıştım. Bahtiyar bir bilinmeze doğru kayıplara karışmıştı. Sevim mi? Onun bütün bu olup bitenlerden haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Hem böylesi daha iyiydi. O duyarlı küçük kızın başımıza gelen bu uğursuz olayları öğrenip üzülmesini kimse istemez, öyle değil mi? Bir gün buluşmak üzere. Zaman zaman bir yazar olarak katıldığım konferanslarda yeri geldikçe hayatımdan söz ederim. Bu öylesine karmaşık bir konudur ki bazen iki ayrı konferansta söz ettiğim hayatımın aynı hayat olduğundan kuşkuya düşerim. O zaman anlarım ki aslında insanın tek bir hayatı yoktur. Hayatları vardır. Hayatımıza karışan her insan bir öncekinden başka bir hayata taşır bizi. Dolayısıyla hayatım diyerek özelleştirdiğimiz deneyimler aslında hayatımıza karışan başkalarının da hayatlarıdır. Yıllar sonra doğup büyüdüğüm bu şehirde anımsadıklarım benim hayatım olduğu kadar belki benden de fazla Cemal'in hayatıydı. Ne var ki onunla birlikte yaşadıklarımız beni getirdiği yerle onu sürüklediği yer arasındaki uçurumlar, dağlar, denizler var. Yola birlikte çıkmış olsak da farklı dünyalara ulaştık. Bu sonuç bana hala inanılmaz gelir. O uğursuz olayın ardından Cemal kayıplara karışmıştı. Söylentilere bakılırsa büyük bir kente kaçmış, orada iş bulmuştu kendisine. 10 yaşlarında bir çocuğun bunu nasıl başardığı sorusu kafanızı kurcalayabilir. Bunu inandırıcı bulmasanız bile kınayamam sizi. Ama Cemal'le ilgili olarak şu ana kadar anlattığım hangi öykü bu son anlattığımdan daha inandırıcı ki? Tümüyle sıra dışı bir insandan söz ettiğimi ben de biliyorum. Bana gelince bu olayın ardından öğrenimimi sürdürebilmem için halk arasında yetimhane adı verilen yetiştirme yurduna yerleştirildim. Anneannemin bakımını Fatma teyzem üstlendi. O yaşadığı sürece hemen her fırsatta hafta sonu ziyaretine gittim. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki Cemal'le vedalaşma fırsatı bulamamıştık. Ayrılmıştık. Ama günün birinde bir kez daha buluşma umudumu hiç yitirmedim. Geceleri yetiştirme yurdunun pencerelerine gözlerimi dayar, Cemal'in bir yerlerden çıkıp geleceğini düşünür, o kendine özgü kulak parçalayan ıslığını duymayı umardım. Olmadı. Onunla yeniden karşılaştığımızda ikimiz de kocaman delikanlılardık artık. Büyük bir kentte okuduğum üniversitenin yaz tatiline girmesinden yararlanıp doğduğum kentte soluğu almıştım. Kaset satıcılarından, çay bahçelerinden, kahvehanelerden yükselen Cemal'im adlı bir türkü dikkatimi çekmişti. Meğer bizim Cemal'e yakılmış bir türküymüş. Korkusuzluğuyla ün salan Cemal, şehrin en ünlü kabadayısı olmuş çıkmıştı. Suçlular dünyasının gözde bir simasıymış artık. Hapishanelere girmiş, çıkmış, adam vurmuş, vurulmuş filan. Bir rastlantı sonucu karşılaştığımızda hemen tanıdık birbirimizi. Ama aradan geçen zaman öylesine uzundu ki sarılıp kucaklaşamadık bile. Tokalaşmayla yetindik. Ne yaptığımı sordu bana. Üniversitede edebiyat öğrenimi gördüğümü söyledim. Sevindi. Bu iyi haber dedi. Oku, oku da hakim ol. İleride başın belaya girerse kurtarırsın beni. Gülümsedim. Çocukluğumu bu olağanüstü kahramanına edebiyat fakültesinden hakim çıkmayacağını, hakim olmak için hukuk fakültesini okumak gerektiğini söyleyemedim. Bütün çocukça hatalarıma rağmen beni bağışlayan hayatın onu da bağışlamasını diledim içimden. Bunun gerçekleşmesi olanaksız bir dilek olduğunu bile bile. Cemal, anneannemin üç balık masalındaki Bay Aman canım bana bir şey olmazdı. Ona bir şey oldu mu peki? Bakın, bundan emin değilim. Hakkında sonradan işittiklerim, şans dedikleri Peri'nin hala onun yanında olduğunu gösteriyor. Dedikleri doğruysa eğer, Güney'de Adasan'ı bilinen büyükçe bir turistik işletmenin büyük ortağı olacak kadar zenginleşmiş. Adresini de verdiler ama ben tatilimi orada geçirmeyi bir gün bile aklımdan geçirmedim. Daha önce de söylediğim gibi, ikimizin de birden fazla hayatı vardı. Ve yeni hayatlarımızda birbirimize yer yoktu. Kitabın sonu. 6 Eylül 2011, sayfa 86.